Ayrım 6, sayfa 45. Rüzgar pencereleri sarstı ve yağan kar ve buz cama gürültü çıkararak vurdu. Mağara dönüp Frost ve Chappelle tarafında geçen olay yeri inceleme ekibine baktı. Araştırmacılardan biri dengesini bulmak için kollarını açarak taşların üzerinde patinaj yapmaya başladı. "Bugün hepimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz," diye düşündü Mağara. Baştan çıkarıcı şeylerin cazibesine karşı savaşmak da bir bakıma yer çekimine karşı savaşmak gibiydi herhalde. Ve düştüğümüzde her zaman dumura uğrardık. Ekip Chappelle'in içine girdi. Şimdi herhalde ağızlarından buhar çıka çıka sessizce rahibe Ursula'nın kanlarına bakıyor olmalılar, diye düşündü Maura. Birden tam arkasında bir gümbürtü duydu. Döndü ve Rizzoli'yi yanında sandalyeyle yere devrilmiş vaziyette görünce birden telaşlandı. Başını dizlerinin arasına almıştı. "Jane!" Mara onun yanında diz çöktü. "Jane!" Rizzoli git der gibi elini salladı. "Ben iyiyim, ben iyiyim. Ne oldu?" "Ben sadece, sanırım kalkarken hızlı hareket ettim. Biraz başım döndü." Rizzoli dikleşmeye çalıştı ama bunu başaramayınca başını dizlerinin arasına soktu yine. "Uzanman lazım. Uzanmak istemiyorum. Lütfen bana kendimi toparlamam için bir iki dakika ver." Mara, Rizzoli'nin Chappelle'de hiç de iyi görünmediğini hatırladı. Yüzü çok fazla solgun, dudakları mosmordu. Üşüdüğünü düşünmüştü Mara. Ama şu anda içinde bulundukları oda sıcak olmasına rağmen Rizzoli'nin bu görüntüsü değişmemişti. "Bu sabah kahvaltı yaptın mı?" "Hatırlamıyor musun?" "Ya evet, bir şeyler yedim." "Nasıl yani, ne yedin?" "Bir tost yedim, tamam mı?" Rizzoli, Mauro'nun uzattığı ile geri çekerek yardımını reddetti. İşte bu huyu yüzünden bazen onunla çalışmak bir işkence haline dönüşebiliyordu. "Sanırım grip olacağım." "Başka bir şeyin yok, eminsin değil mi?" Rizzoli saçlarını arkaya atıp yavaşça doğruldu. "Evet, eminim. Bir de sabah o kadar çok kahve içtim ki ondan da olabilir." "Ne kadar içtin?" 3, belki de 4 fincan. "Biraz abarttığını düşünmüyor musun?" "Kafeine ihtiyacım vardı ama şimdi midem nasıl kazınıyor bir bilsen, kusacak gibi oldum. Hadi gel seni tuvalete götüreyim." "Hayır," diyerek elini salladı yine Rizzoli. "Kendi başıma halledebilirim, tamam mı?" Yavaşça ayakları üzerinde doğruldu ve sağlam durup duramayacağından emin olmak için bir süre kımıldamadı. Sonra omuzlarını dikleştirdi ve eski havası olmasa da kasıla kasıla odadan dışarı çıktı. Kapının zil sesini duyunca Mauro yeniden avluya çevirdi gözlerini. Yine yaşlı rahibenin binadan çıkıp aceleyle parke taşlardan koşuşunu ve kapıya cevap verişini izledi. Bu yeni ziyaretçinin geliş nedenini açıklamasına gerek yoktu. Rahibe sorgusuz sualsiz açtı kapıyı. Uzun siyah bir pardüsü giymiş adam avluya girdi ve elini rahibenin omzuna koydu. Bu insana güvende olduğunu hissettiren samimi bir hareketti. İkisi birlikte binaya doğru yürümeye başladılar. Adam bir yandan çok yavaş yürüyen romatizmalı rahibeye ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da başını rahibenin başına yaslamış, tek kelimesini dahi kaçırmadan dinlemeye gayret ediyordu. Avluyu yarıladıklarında sanki Maura'nın onları gözetlediğini sezmiş gibi birden durup kafasını yukarı kaldırdı. Göz göze gelip çok kısa bir süre bakıştılar. Adamın cılız ve dikkat çekici suratına, rüzgarda dalgalanan siyah saçlarına baktı Maura. Ve sonra birden bir şey dikkatini çekti. Siyah pardüsüsünün kalkık yakalarından görünen bir beyazlık. Bir rahip. Bayan Otis, Peder Brophy'nin yolda olduğunu söylediğinde Maura gözünün önünde oldukça yaşlı, beyaz saçlı birini canlandırmıştı ama şu anda kendisine bakan adam en fazla 40 yaşındaydı. O ve rahibe binaya doğru ilerlediklerinde Mauro'nun görüş alanından çıktılar. Avlu yine terk edilmiş gibiydi ama yağan kar sağ olsun tüm giren çıkanın kayıtlarını muntazaman tutmuştu. Adli tıbbın nakliye aracı sedyeleriyle birlikte az sonra manastıra geldiklerinde yerdeki ayak izlerine yenileri eklenecekti. Derin bir nefes aldı. O soğuk Chappelle'e geri dönme fikri Mauro'yu korkutmuştu. Odadan çıktı ve ekibi beklemek üzere aşağı indi. 3. Jane Rizzoli, lavabonun önünde ayakta durup aynadaki aksine baktı. Gördüğü şey onu memnun etmemişti. Kendini güzel giyinen, her zaman sakin, yumuşak, kontrollü siyah saçlarının her bir teli her zaman toplu, dupduru bir cilde sahip, dudaklarında her zaman parlak kırmızı rüşler süren Doktor Iris'la kıyaslamadan yapamıyordu bir türlü. Rizzoli'nin aynada gördüğü kişi tamamen bambaşka biriydi. Bir kere asla sakin, yumuşak ve kontrollü biri değildi. Mat ve sürekli gergin bir yüzün etrafındaki simsiyah buklelerden oluşan saçları cadı gibi karmakarışıktı. "Ben bu değilim," diye düşündü. "Bana bakan bu kadını tanımıyorum ben. Ne zaman kendime bu kadar yabancı kaldım böyle?" Birden yeniden midesi bulanmaya başladı. Gözlerini yumdu ve sanki kusarsa ölecekmiş gibi dayanmaya çalıştı. "Ne kadar iradeli olursan ol, kaçınılmazı önleyemezsin." Ellerini ağzına götürdü ve en yakın klozete son anda yetişti. Midesini boşalttıktan sonra başını sarkıtıp öylece kaldı bir süre. "Grip olmalı, ne olur grip olsun," diye tekrarladı içinden. Sonra mide bulantısı geçtiğinde o kadar bitkin düşmüştü ki bir süre klozete oturdu ve ellerini yan duvarlara dayadı. Bitirmesi gereken onca işi düşündü. Bir sürü kişiyle görüşecekti daha. Bu şaşkın ve sessiz kızlar topluluğundan işe yarar bir bilgi almak çok zordu. Ve tabii sürekli ayakta durmak. En kötüsü de olay yeri araştırmacıları saatlerce mikroskobik incelemelerini yaparken ayakta kalmaya dayanamayacaktı. Aslında normalde kanıt, daha çok, daha da çok kanıt toplamak için gönüllü olan her zaman olurdu. Her cinayet mahallini kontrol altına almak isteyen kişiydi o. Ama şimdi bu tuvaletten çıkmaya son derece isteksiz bir halde bir klozete çökmüştü. Bu sakin, sessiz, huzurlu ve kimsenin pejmurdeliğini fark etmeyeceği yerde saklanmayı çok isterdi. Acaba Doktor Iris bir şey fark etmiş miydi? Büyük ihtimalle anlamamıştı. Iris canlılardan çok ölülerle ilgilenirdi çünkü. Ve bir cinayet mahallini incelerken cesetten başka hiçbir şey ilgisini çekmezdi. Rizzoli sonunda dikleşip kabinden çıkmayı başardı. Artık daha net düşünebiliyordu. Midesi düzelmişti. Eski Rizzoli'nin ruhu bedenine yavaş yavaş geri dönüyordu. Lavaboya gidip kusmuk tadından kurtulmak için ağzını buz gibi suyla çalkaladıktan sonra yüzüne bolca su çarptı. "Hadi canlan be kızım, pısırık pısırık durma öyle. Herifler zırhında bir delik gördüklerinde hemen seni kullanmaya başlarlar. Bu her zaman böyle olur." Bir kağıt havlu çekip yüzünü sildi. Kağıdı tam çöp sepetine atacakken durdu. Rahibe Kemla'nın yatağı, çarşaflarındaki kan geldi aklına. Çöp sepeti neredeyse yarısına kadar doluydu. Buruşturulup atılmış kağıt havlu yığının arasında bir miktar katlanıp büzülmüş tuvalet kağıdı vardı. İğrenmemeye çalışarak tuvalet kağıdına sarılmış paketi açtı. İçinde ne olduğunu tahmin etmesine rağmen başka bir kadının adet kanını görmek sarsmıştı onu. Aslında işi gereği sürekli kanla uğraşıyordu ve ayrıca daha az önce Camel'ın cesetinin etrafındaki kan gölünü incelemişti. Ama bu hijyenik pedi görmek onu sarsmıştı. Pedin her yeri kanlıydı. "Bu yüzden yatağından çıktın Camel'a," diye düşündü. "Bacaklarından süzülen sıcaklık ve çarşafındaki ıslaklık uyandırdı seni. Sonra kalkıp pedini değiştirmek için tuvalete koştun ve kirli pedi buraya attın." "Peki sonra? Sonra ne yaptın?" Tuvaletten çıkıp Kemla'nın odasına geri döndü. Doktor Iris gitmişti ve artık odada yalnızdı. Kaşlarını çatarak çarşaftaki kan lekelerine baktı. Renksiz odada bir adet parlak kırmızı lamba. Pencereye gidip aşağıdaki avluya baktı. Buz tutmuş yüzeyde artık sürüyle ayak izi vardı. Kapının ardında bir ikinci TV kuruluşunun haber aracı yerini almış, canlı yayına geçmek için hazırlık yapıyordu. İnsanlar oturma odalarında öldürülen rahibenin hayat hikayesini izlemeye hazırlanıyorlardı şimdi. Herkes için cinsellik yaşamamaya yemin etmiş, duvarların arkasında münzevi bir yaşam süren bu rahibelerin hayatı büyük bir merak konusudur. Herkes onları bu yaşama iten nedenleri merak eder. Onları bu meraka iten iffettir. Bütün arzuların en kuvvetlisine arkasını dönen, doğanın yerine getirmemizi istedikleri şeyleri yapmamak için kendisini terbiye eden bu kızların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek isterler. Saflıkları ve iffetleridir insanların meraklarını gıdıklayan. Rizzoli'nin bakışları avlunun karşı tarafına, şapele doğru yöneldi. Aslında şimdi çamaşır suyu kokan bu sıcacık odada oyalanmak yerine orada olup olay yeri inceleme ekibiyle birlikte zangır zangır titremem gerekiyordu, diye düşündü. Kemla'nın gece sıcak yatağından kalkıp tuvalete gittikten sonra odaya geri döndüğünde buz gibi ve karanlık bir Aralık sabahında pencereden ne görmüş olabileceğini ancak bu odada tahmin edebilirdi. herhalde şapelin kirli camlarından süzülen bir ışık olduğunu fark etmişti. O saatte orada olmaması gereken bir ışık. Maura, rahibe Kemla'yı temiz bir çarşafın üzerine koyan iki görevlinin yanında ayakta duruyordu. Başka mekanlardan başka cesetleri alıp götüren bir sürü nakliye ekibini seyretmişti şimdiye kadar. Bazen aceleden üstün körü yaparlardı görevlerini, bazen de tam tersine büyük bir titizlikle. Ama çoğu cesetlere büyük bir şefkatle yaklaşırdı. Ancak sadece küçük çocuklara bu şekilde özen gösterilirdi. Küçücük başları dikkatle kaldırılır, dikkatle ceset torbasının içine yerleştirilirdi. Rahibe Kemala'ya da aynı bu şekilde büyük bir şefkatle yaklaşılmıştı. Maura, Sadie dışarı çıkarılırken şapelin kapısını açtı ve yavaş yavaş dikkatlice ana kapıya doğru götürülüşünü seyretti. Duvarların arkasında medya mensupları Sadie'nin üzerinde torbanın içinden belli belirsiz görünen cesedin klasikleşmiş fotoğraf karelerini çekmek için bekliyorlardı. Halk kurbanı net seçemese de genç bir kadın olduğunu duyuyor ve içindekinin nasıl biri olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Zalim hayal güçleriyle Kimla'nın ırzına geçeceklerdi. Mara'nın bistürisi bile bu kadar hain olamazdı. Sadie manastırın kapısından çıkar çıkmaz bir sürü gazeteci ve kameraman geri çekilmeleri için bağıran devriye polisini hiçe sayarak koştura koştura yanına gitti. Sonunda siyahlar giymiş, heybetli rahip hızlı ve geniş adımlarla kapıdan dışarı çıkıp öfkeyle bağırarak karışıklık yaratan medya ve halkı bir kenara çekmeyi başarabilmişti. Bu zavallı rahibenin biraz saygıya ihtiyacı var. Neden bunu göstermiyorsunuz? Bırakın da rahat rahat geçsinler. Gazetecilerden bazıları rahibin bu sözlerini duyunca utanıp geri çekildi ve Sadie'yi taşıyanlara yol açtı. Ama TV kameraları Sadie nakliye aracının içine konarken son sürat çekmeye devam ettikten bir sonraki avlarında kapıdan az önce çıkan, fark edilmemek için mantosuna sıkı sıkı sarılmış arabasına doğru ilerleyen mağaraya doğru yönelttiler kameralarını. Doktor Ailes, bize ne söyleyebilirsiniz? Ölüm sebebi neydi? Tecavüze uğradığına dair bir kanıt var mı? Gazeteciler üzerine gelirken çantasından el yordamıyla anahtarını bulup otomatik kilide bastı. Tam araba kapısını açıyordu ki isminin çağrıldığını duydu. Biri kendisini yardıma çağırıyordu. Arkasına baktı ve boylu boyunca kaldırıma uzanmış bir adam gördü. Bir sürü insan üzerine doğru eğilmişti. Kameramanlardan biri düştü diye bağırdı biri. Bir ambulansa ihtiyacımız var. Mauro içinden küfrede de arabanın kapısını kapattı ve hızlı adımlarla yere düşen adama doğru yürümeye başladı. Ne oldu diye sordu. Kaydı mı? Yo hayır. Koşuyordu. Birden dengesini kaybedip düşmüş. Mauro adamın yanına çömeldi. Biri önceden adamı sırt üstü yatırmıştı. İri yarı, ellerinde esmer bir adamdı bu. Yanındaki kar yağının üzerinde bir sürü WVSU harfleri yazan bir TV kamerası duruyordu. Nefes alamıyordu adam. Maura adamın başını arkaya doğru eğip adaleli boynunu gererek nefes yolunu açtı ve suni teneffüs yapmak için öne eğildi. Adamın ağzındaki kahve ve sigara kokusunu karışımından kusacaktı neredeyse. Hepatit, AIDS ve vücut sıvılarıyla bulaşabilecek sürüyle hastalığı düşünüp ağzını mümkün olduğu kadar adamın ağzından uzak tutmaya çalıştı. Bir kez üfledi ve göğüs kafesinin kalktığını gördü. Akciğerler havaya dolmuştu. İki kez daha üfledi ve atar damardaki nabzı kontrol etti. Nabzı atmıyordu. Tam adamın ceketinin önünü açmaya hazırlanıyordu ki başka birinin onun yerine bunu yaptığını gördü. Kafasını kaldırdı. Rahibin yanına diz çökmüş, geniş elleriyle adamın göğsünü belirli noktalarına hafifçe bastırıyordu. Rahip avuç içlerini göğüs kafesinin üzerine yerleştirmiş şekilde Mauro'ya bakıp göğse basınç yapmaya başlayabildiğine dair işaret verdi. Mauro bir çift inanılmaz derece güzel mavi göz gördü. "Pompalamaya başlayın," dedi Mauro. "Hadi." Rahip adama doğru eğildi. Üflediği nefesleri belirli zamana dek getirmek için her bir kompresyonu sesli bir şekilde saymaya başladı. 1, 1000, 2, 2000. Sesinde hiç panik yoktu. Sadece ne yaptığından emin bir şekilde hareket ediyordu. Onu yönlendirme gereği duymadı Maura. Sanki senelerdir birlikte çalışıyorlarmış gibi biri yorulduğunda diğeri görevi devralarak uyumlu bir ekip halinde hareket ettiler. Ambulans gelene kadar mağaranın kumaş pantolonunun yere değen kısmı kar suyuyla sırılsıklam olmuştu. Soğuğa rağmen çok terlemişti mağara. Ayağa kalkıp titreşti ve bitkin bir halde adamın sedyeye konup ambulansa sokulmasını seyretti. Adamın düşürdüğü TV kamerası başka bir WVSU çalışanı tarafından karın üzerinden alındı. Kendi iş arkadaşları söz konusu olsa dahi haber haberdir ve gösteri devam etmelidir tabii diye düşündü Maura. İş arkadaşlarının ambulansa sokulduğunu kameraya çekenlere bakarken. Yanında duran rahibe döndü. Yardımınız için teşekkürler dedi. Sanırım önceden ilk yardım tecrübeniz var. Rahip gülümseyip omuz silkti. Sadece plastik bir manken üzerinde pratik yapmıştım. Hiç kursta öğrendiklerimi tatbik edeceğim aklıma gelmemişti. Elini uzattı. Ben Danielle Brophy. Adli tabip siz olmalısınız. Maura Eilis. Evet, adli tabip benim. Bu manastırın sorumlusu siz misiniz rahip? Evet anlamında başını salladı rahip. Kilisem 3 bina ötede. Evet gördüm. Sizce adamı kurtardık mı? Başını iki yana salladı Maura ümitsizce. Bu kadar suni teneffüsten sonra hala nabız alınamadıysa bu iyiye işaret değildir. Ama yaşaması için hiçbir ümit yok mu? Var ama çok az. Olsun, ihtimal bile olsa sanırım bir katkımız olmuştur. Rahip TV röportajcılarına bir bakış attıktan sonra ambulansa döndürdü gözlerini yine. Sizi arabanıza kadar getireyim. Böylece tek bir kamera bile sizi rahatsız etmez. Ama ben gider gitmez sizi saracaklar. Umarım hazırlıklısınızdır. Bir açıklama yapacağıma dair söz verdim ama hala benden ne duymak istediklerini pek kestiremiyorum. Onların ne yamyam olduğunu bilmezsiniz siz Rahip Brophy. Sizi çıldırtabilirler. Rahip, o zaman onları uyarmam lazım. Ben asla çıldırmam dedi gülerek. Maura ile birlikte arabaya kadar gitti. Maura'nın sırılsıklam olmuş pantolonu bacağına yapışıyor, dondurucu rüzgar kumaşı sertleştiriyordu. Morga döndüğünde bir yere girip mutlaka üzerindekileri değiştirip kuruması için bir yere asmalıydı. Eğer bir açıklama yapmam gerekiyorsa, dedi rahip, bilmem gereken bir şey var mı? Bana söyleyebileceğiniz herhangi bir şey. Dedektif Rizzoli ile görüşmeniz gerek, benimle değil. Sizce bu münferit bir cinayet mi? Diğer rahibelerle de bilgisi var mı acaba? Ben sadece cesetleri incelerim. Saldırganlarla alakam yok. Cinayetin neden işlenmiş olduğuna dair bir fikrim yok. Buradakiler çok yaşlı. Karşı koyamazlar. Biliyorum. Peki o zaman onlara ne demeliyim? Bu duvarların arkasında emniyette olmadıklarını nasıl söyleyebilirim onlara? Hiçbirimiz tam olarak emniyette sayılmayız. Onlara vermek istediğim cevap bu değil. Ama duymak zorunda oldukları cevap bu. Maura arabasının kapısını açtı. Bir katalog olarak yetiştirildim peder. Hem rahibelerin dokunulmazlıkları var sanırdım. Ama rahibe Kamala'ya yapılanları gördüm. Eğer bir rahibenin bile başına böyle bir şey gelebiliyorsa, o zaman dünyadaki hiç kimse dokunulmaz değildir. Maura arabasına girdi. Medya ile iyi şanslar size. Sonuna kadar arkanızdayım. Rahip pencerenin dışından onu izleyerek Maura'nın arabasının kapısını kapattı. Yüzü ne kadar çekici olursa olsun Maura'nın esas dikkatini çeken şey üzerindeki rahip cübbesiydi. Boynundaki daracık beyaz bant nasıl da diğerlerinden ayırıyor, nasıl da erişilmez kılıyordu onu. Elini kaldırıp yavaşça ''Hoşça kal'' dedi rahip Maura'ya. Sonra kendisine doğru koşan gazetecilere doğru yöneldi. Maura rahibin dikleşip derin bir nefes aldığını ve sonra da gazetecilerin yanına gittiğini gördü. Ayrım sonu sayfa 57. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Danielle Brophy. Danielle Brophy.